Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Tir 1400, Hicri Kameri 30 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 11 Temmuz 2021 Pazar. Kıymetli dinleyiciler, bugün Ehl-i Beyt imamlarından İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümü. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Cevat Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümü ve dinleyicilerle baş başayı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Hatipzade, İran karşıtı komplekslerin Batı'nın utanç verici ikiyüzlülüğünü körüklediğini söyledi. Seul ve Washington, İran'ın dondurulmuş parasını serbest bırakma konusunda anlaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronadan dolayı 37 kişi daha hayatını kaybetti. Yunanistan, Türkiye askeri gücüne güvenerek dış politikasını ilerletmeye çalışıyor dedi. Suriye'de Amerikan üssüne füze saldırısı düzenlendi. Irak Mucibe hareketinden Amerika'ya uyarı. Irak'tan çıkmazsanız direniş çıkarır. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 30 Zilkade 1442 Cevadul E'imme olarak bilinen Ehl-i Beyt imamlarının 9.'su İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümüdür. Hicri Kameri 195 yılı Ramazan ayında dünyaya gelen İmam Cevad Aleyhisselam, değerli babası İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadeti ardından İslam ümmetinin imametini üstlendi. İmam Cevad Aleyhisselam'ın imamet dönemi İslam uygarlığının geliştiği ve İslam dünyasında dini ve felsefi fikirlerin yayıldığı dönemdi. Farklı dinlerden bilginlerle tartışma oturumları düzenlemek, başta düşünürler olmak üzere insanları eğitmek, ayrıca dönemin hükümdarlarının insanlık düşmanı siyasetlerini ifşa etmek İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın ilmi, kültürel ve siyasi faaliyetleriydi. İrip çalışanları olarak İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle tüm Müslümanlara ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarına taziyede bulunuyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, doymak bilmeyen para açlığı ve İran karşıtı kompleksler Batı'nın utanç verici iki yüzlerini körüklemiştir dedi. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Hatipzade, satılmış batılı politikacılar kendilerini ucuza satmış ve bir terör örgütünün Avrupa'nın ev sahipliğinde düzenlediği bir oturuma katılmıştır. Bu terör örgütü bir zamanlar Saddam'ın desteklediği eli İranlıların kanına bulanmış bir örgüttür ifadesini kullandı. Hatipzade, halkın münafıkları adlı terör grubunun toplantısında batılı siyasetçilerin katılmasına atıfta bulunarak bu durumun batılıların utanç verici ikiyüzlülüğünü körüklediğini gösterdiğini söyledi. İrna'ya göre Said Hatipzade Twitter'dan yazdığı mesaja şöyle dedi. Kendini terfi eden batılı siyasetçiler yalan söylemekten, hile yapmaktan, soygundan gurur duyan Pompeo dahil kendilerini ucuza sattılar. Washington Post Cuma günü hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden bir grup kongre üyesinin Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve azınlık lideri Kevin McCarthy'nin katılımıyla terörist grubun sanal toplantısına katıldığını bildirdi. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı ve diğer bazı Amerikalı yetkililer söz konusu oturumda konuşma yapacaklar. Bu durum Amerika'nın terör örgütüne destek vererek İran halkına ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlığını açıkça gözler önüne bir daha serdi. İslam İnkılabı'nın başından beri halkın münafıkları adlı Batı destekli terör örgütünün İran'da düzenlediği terör saldırılarında en az 17 bin sivil İranlı şehit düştü.
Güney Kore ve Amerika Hazine Bakanları İran'ın bloke edilen paralarını serbest bırakmak konusunda anlaştılar. Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam-ki ve Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen G20 zirvesinin oturum marjinde ikili ekonomik işbirliği başta olmak üzere küresel meseleler konusunda görüşürlerken Güney Kore'de İran'ın mal varlıklarının nasıl serbest bırakılacağını da ele aldılar. Güney Kore ve Amerika Hazine Bakanlarının İtalya'daki G20 zirvesinin oturum çerçevesinde İran'ın Seul'deki dondurulmuş fonlarının serbest bırakılması konusunda birlikte çalışma hususunda anlaştıkları bildirildi. Seul yönetimi İran'ın bu ülkede bloke ettiği paranın bir kısmını İsviçre sağlık ürünlerini İran'a satmak için kullanmak üzere İsviçre'de Amerika destekli bir kanalı kullanmaya çalışıyor. Amerika'nın Güney Kore bankalarına uyguladığı yaptırımlar nedeniyle şu anda İran'ın petrol satışından kaynaklı 7 milyar doları Güney Kore'de bloke edilmiş durumdadır.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi son Kudüs Savaşı'nda önemli bir rol oynayan İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu dahil olmak üzere direniş yanlısı medyayı takdir etti. Muhabirimizin verdiği habere göre direnişe destek veren medya için Gazze'de anma merasimi düzenlendi. Törende Kudüs Kırı Savaşı'nda 30'dan fazla Filistinli medya kuruluşunun doğrudan Siyonistler tarafından hedef alındığı, bazı gazetecilerin bombalı saldırıda şehit olduğu açıklandı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İran İslam Cumhuriyeti, Ulusal Radyo Televizyon Kurumu dahil olmak üzere son savaşa önemli rol oynayan direniş yanlısı medya kuruluşlarına teşekkür etti. Terör rejimi İsrail 10 Mayıs'ta Gazze şeridindeki direniş gruplarına savaş açmış, ancak 12 gün sonra ateşkesi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu savaşta Siyonist rejim yerleşim alanlarını işgal ederek Filistinli kadın ve çocukları öldürmüş. 69'u çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 Filistinli şehit olmuştu.
İran-Rusya Ticaret Konseyi Başkanı, Rusya'nın İran ile serbest ticareti geliştirme çabalarının devam ettiğini söyledi. İran-Rusya Ticaret Konseyi Başkanı Vladimir Obidenov, biz sadece İran ile serbest ticaretin temel taşını atmaya değil, aynı zamanda İran ile serbest ticareti geliştirmek için bir yapıyı inşa etmeye çalışıyoruz, dedi. Obidenov, Tahran 1400'deki Avrasya Fuarı'nın oturum kapsamında düzenlenen özel bir Avrasya toplantısında, Avrasya Birliği üyeleri ve İran'ın amacı ekonomik işbirliğini geliştirmek, her iki ülke için yaşam koşullarını iyileştirmek ve refahı arttırmaktır, dedi. İran-Rusya Ticaret Konseyi Başkanı, İran'a bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederken, İranlı ortaklar bu alana iyi niyet ve aktif varlıkla girdiler ve İran'da bu önlemlerin daha fazla örneğini görmeyi umuyoruz, dedi. Obdenov, Rus-Avrasya Birliği'nin 5 üye ülkesinin tamamı İran ile işbirliği yapmaya kararlı, dedi. İran'daki özel Avrasya sergisi 9 Temmuz 2021 Cuma günü Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı. 13 Temmuz'a kadar sürecek olan fuara Rusya ve Kazakistan'dan 30'ar, Ermenistan ve Kazakistan'dan en az 10'ar ve Belarus'tan çok sayıda şirketin yanı sıra İranlı şirketlerden oluşan Avrasya Birliği şirketleri katılıyor.
İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı İran'da sığır genetik ileri klonlama teknolojisinin kullanıldığını duyurdu. İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, tüp bebek yöntemiyle klonlama, hibridizasyon ve embriyo üretimi teknolojisiyle ülkede 20 bin baş sanen ve Mursiye keçisinin doğacağını duyurdu. Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcılığı Danış Bilim Şirketi tarafından hazırlanan rapora göre söz konusu şirket yerli hayvanların düşük genetik potansiyeli ve düşük ekonomik faydalarının zorluğunu fark ederek uzmanlık ve bilgi birikimini kullanmak için bu alana girdi, dedi. Söz konusu proje İran Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcılığı Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi'nin desteğiyle sonuca varmıştır.
İran Korona ile Milli Mücadele Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Kasimi, İran sınırlarına sıkı korona kısıtlamalarının getirildiğini bildirdi. İrna'ya göre söz konusu kurumun Güvenlik, Sosyal ve Disiplin Komitesi Sekreteri ve İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasimi, dün yaptığı açıklamada İran'ın sınırlarına hem sınır hatlarında hem de izin verilen sınırlar içinde yoğun kısıtlamaların yürürlüğe geçirileceğini söyledi. Kasimi, koronavirüs Hindistan Delta varyantının yayılmasından önce İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onaylarına göre sınırlarda kontrolünü arttırdığını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Kiyanis Cihanpur 6 milyon doz aşının ithal edildiğini duyurdu. Kiyanis Cihanpur dün yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta sonuna kadar yaklaşık 6 milyon doz aşının ülkeye gireceğini söyledi. Cihanpur 440 bin doz aşının bugün İran'a ulaşacağını bildirirken bu hafta ve gelecek hafta 2.9 milyon doz aşı içeren sevkiyatlar İran'a ulaşacak dedi. İranlı yetkiliye göre Dışişleri Bakanlığı'nın çabaları ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Çin, Norveç, Japonya ve diğer ülkelerden 2 ila 3 milyon doz aşı İran'a gelecek. Bu arada İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada dün 151 kişinin daha yaşamını yitirdiği 11.664 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Türkiye'de son 24 saatte 224.184 COVID-19 testi yapıldı. 5.530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosuna göre 10 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5.217 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 224.184 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 5.217 olarak kaydedildi.
Türkiye sınır muhafızları Türkiye'nin batısında PKK zanlısı şüpheli 6 kişiyi gözaltına aldı. TRT internet sitesine göre Türk Savunma Bakanlığı dün Türkiye'nin batısında PKK ile bağlantılı 6 şüphelinin tutuklandığını doğruladı. Diğer yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde PKK üyesi olduğu ve Yunan adalarına kaçmaya çalıştığı belirtilen HGK ile ona lojistik destek sağladığı ileri sürülen tekne kaptanı OB polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bu arada Aksaray merkezi 3 ildeki Fethullah Gül'ün liderliğindeki örgütün eğitim yapılan masaya yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 5'e çıktı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi bölge sınırlardaki askeri güce güvenerek dış politikasını sürdürmekle suçladı. Fars Haber Ajansı'na göre Nikos Dendias dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Akdeniz'de deniz gücünü göstererek dış politika hedeflerini ilerletmeye çalıştığını, bu gibi siyasetlerin ve diplomasinin mazide kaldığını söyledi. Dendias, Türkiye'nin bölgedeki politikalarına devam etmesi halinde Avrupa Birliği yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Hava Yolları, Tel Aviv'deki Siyonist Rejim Havalimanı'na uçuş seferlerini arttırıyor. Azal internet sitesinde yer alan habere göre 11 Temmuz'dan itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Siyonistlerin işgalindeki topraklara uçuşları pazar günleri başlayacak ve buna paralel olarak 22 Temmuz'dan itibaren her hafta uçuş programına ek seferler eklenecek. Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve şahsiyetlerinin muhalefetine rağmen son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Siyonist rejim İsrail'le işbirliği başta askeri ve güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda dikkat çekici şekilde artmıştır.
Terör rejimi İsrail güçleri Cenin'in güneyindeki bir camiyi ateşe verirken caminin içindekileri de ateşe açtı. Filistin El-Yom internet sitesinin haberine göre cumartesi günü Cenin'in güneyindeki Cebe kasabası yakınlarında bir camiye saldıran işgal güçleri, ibadet edenleri camiyi terk etmeye zorladıktan sonra caminin onarılmasını ve cemaat namazının kılınmasını engelledi, seccadeleri ve bu caminin içindekileri ateşe verdi. Terörist güçlerin söz konusu saldırısında bir Filistinli genç ise ateş açılması sonucu bacağından yaralandı.
Haber kaynakları bu sabah verdikleri haberlerde Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor eyaletindeki Amerikan askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini bildirdiler. Öte yandan Irak Sabirun News kanalı ise Deir ez-Zor eyaletinin doğu banliyölerindeki Konika üssüne en az 4 roketin isabet ettiğini bildirdi. Bir Pentagon yetkilisi ise saldırının Suriye'deki Konika petrol tesisinde gerçekleştiğini doğruladı ancak saldırının dolaylı olduğunu, herhangi bir yaralanmaya neden olmadığını söyledi. Suriyeli yetkililer Amerika ve müttefiklerinin Suriye'deki girişimlerinin işgal teşkil ettiğini defalarca vurgulamışlardır.
Irak El-Nüceba Hareketi Genel Sekreteri Ekrem El-Kabi, Amerika güçleri Irak'tan çekilmeli dedi. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı Joy Hood, bu ülkenin mevzilerini hedef alan Iraklı gruplardan Amerika ile uğraşmamalarını istedi. Irak'taki El-Nüceba Hareketi Genel Sekreteri Ekrem El-Kabi, Amerikalı yetkilinin açıklamalarına Twitter'dan attığı mesajla tepki gösterdi ve Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın küstahlığı o kadar ileri gitti ki Irak direnişini Amerika ile uğraşmamaları için çağrı yapmaktadır dedi.
Kanada genelindeki camilerden 75 imam bu ülkede geçmişte katledilen yerli çocukların gömüldüğü toplu mezarların ortaya çıkarılmasından dolayı Kanadalı yerli halkta dayanışma içinde olduklarını bildirdiler.
Ve Arjantin Copa Amerika'da Brezilya'yı finalde 1-0 yenerek şampiyon oldu. Güney Amerika'da Avrupa Futbol Şampiyonası olarak bilinen Copa Amerika'da dün futbolun iki devi Arjantin ve Brezilya şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Maracana stadında oynanan dev finali 22. dakikada Angel De Maria'nın harika golüyle 1-0 kazanan Arjantin 15. kez Copa Amerika şampiyonluğunu kazandı. Böylece Copa Amerika 2021'de 4 gol ve 5 asistle oynayan Messi ilk ulusal onurunu da kazanmış oldu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Yemen Ordusu ve Halk Komitelerinin Elbeyza'daki başarılarının önemi etrafında. Elbeyza velayetinde Yemen ordusu ve halk komiteleri El-Kaide ve Suudi koalisyonuna karşı önemli zaferler elde ettiler. Son günlerde Yemen'in merkezindeki Elbeyza eyaleti savaşın ana odak noktası oldu. El-Kaide teröristleri Elbeyza velayetinde geniş çapta etkinliğini sürdürüyordu. Fakat Yemen ordusu ve halk komiteleri Beyza velayetini El-Kaide teröristlerden temizlemek için harekete geçti. Bölgede yoğun çapta çatışmalar yaşanmasına rağmen Yemen halk komiteleri ve ordu güçleri önemli ve büyük başarılara ulaştı ve teröristleri geri çekilmeye mecbur bıraktı. Bölgenin teröristlerden temizlendiğini söyleyen Yemen saha komutanlarından Ebu Muhammed, "Teröristlerin kaçışları yok, burası bizim toprağımız, tek bir karış toprağın işgaline izin vermeyeceğiz ve onu kanımızın son damlasına kadar savunacağız," dedi. El-Kaide elebaşlarından Abdülvahab el-Hemigani Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin karşısında yenilgiye uğradıklarını itiraf ederek Sana güçleri El-Zahir cephesini tamamen ele geçirmeye başardılar. Bizim adamlar eski mevzilerden geri çekilmek zorunda kaldı diye yazdı. Yemen'de Elbeyza zaferi büyük önem taşıyor. Elbeyza savaşı El-Kaide teröristleriyle Suudi koalisyonu arasındaki bağlantıyı açıkça gösterdi. Zira Suudi koalisyonu çatışmada El-Kaide güçlerine destek verdi. Buna rağmen Sana güçleri El-Kaide teröristlerini yenmeye başardı. İngiltere'de yaşayan Yemenli siyasetçilerden Abdullah Selam el-Hekimi paylaştığı bir tweette teröristlerin Suudi koalisyonun yanında savaşmasının yeni bir konu olmadığına işaretle Yemen'de Suudi koalisyon ve emirlikler Suudi işgalcilerin bayrağı altında El-Kaide, Ensar-ı Şeriat, Selefiler ve IŞİD ve diğer terör gruplarının savaşması yeni bir konu değildir. Zira onlar savaşın ilk gününden itibaren Suudi koalisyon yanına savaşıyor ve bu koalisyonun mali ve silah desteği altında bulunuyorlar diye yazdı.
Bir diğer konuda Yemen ordusunun ve halk komitelerinin asıl amacının mağlubiyete ulaşmak olmasıdır. Aslında El Beyza'nın işgalden kurtarılması, teröristlerden temizlenmesi mağlubiyete zaferin önünü açıyor. Çünkü El Beyza mağlubiyetin yakınında bulunuyor. El Beyza'nın temizlenmesiyle mağlubiyetin işgalcilerin ve teröristlerin varlığından tamamen kurtulması beklenebilir. Üçüncü konu El Beyza eyaletinin coğrafi konumu ile ilgilidir. El Beyza eyaleti adeta San'a, Zamar, Mağrib, Kuzey İb, Lahic, Abyan, Şabva ve Güney Eddali dahil olmak üzere 8 Yemen eyaleti tarafından kuşatılmış vaziyette. Tüm bunlar El-Kaide'nin bu eyalet üzerinden 8 komşu eyalete kolayca erişmesini sağlarken, aynı zamanda Yemen silahlı güçlerinin baskısı altındayken burayı güvenli bir yer olarak kullanmasını sağlıyordu. Suudi koalisyonu ve El-Kaide terör örgütü de Yemen'in güney ve kuzey eyaletlerine yönelik operasyonlarda El Beyza eyaletinin stratejik konumunun farkındadır. Bu yüzden El-Kaide teröristleri bu ili kendi unsurlarının gizlenmesi veya komşu illere kolayca kaçması, ayrıca komşu illere karşı saldırı için sınır askeri üsleri olarak kullanıyordu. Suudi koalisyonu da bu hedefte El-Kaide teröristlerine destek veriyor. Bu yüzden Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin El Beyza elindeki meydan başarısı, Mağrib'de ulusal kurtuluş hükümeti ve hatta San'a yönelik baskıları azaltıyor. Bir diğer konuda El Beyza'daki zafer, Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin motivasyonu ve moralini yükseltirken, bölgeden geri çekilmek zorunda olan El-Kaide ve Suudi koalisyonu için olumsuz psikolojik etkileri olacaktır. Bu da El Beyza'da kazanılan zaferin öneminin bir başka nedenidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Afganistan hükümetinin İsmail Han'ın Taliban'a karşı halk cephesi oluşturma önerisini memnuniyetle karşılaması etrafında. Afganistan hükümeti üst düzey cihat komutanlarından İsmail Han'ın Herat ilinde Taliban'a karşı bir halk direniş cephesinin kurma önerisini memnuniyetle karşıladı. Buna binaen Afganistan Cumhurbaşkanı ikinci yardımcısı tüm siyasi şahsiyetler ve güçlerden bu hareketi örnek alarak Taliban saldırılarına karşı direnmelerini istedi. Son günlerde Taliban güçlerinin saldırılarının artması ardından Herat'taki cihatçı hareket liderlerine İsmail Han, Taliban'a karşı halk direniş hareketi liderliğini üstlendi. Afganistan Cumhurbaşkanı ikinci yardımcısı Server Danış ise Facebook sayfasında Taliban'ı savaşmak ve güvenlik güçlerini desteklemek bağlamında ülke çapında geniş halk hareketlerinin şekillendiğini yazdı. Bilindiği üzere son haftalarda Taliban güçlerinin Afganistan'ın bazı bölgelerindeki saldırılarının artması sonucu siyasi şahsiyetler ve yerel komutanların desteğiyle halk ayaklanma hareketlerinden yüzlercesi Taliban güçleriyle savaşmak için silahlandılar. Bu arada Afganistan hükümetinin eski cihatçı liderlerinden İsmail Han'ın Herat'ta Taliban güçlerine karşı direnç cephesi oluşturma çağrısına olumlu karşılık vermesi, ülke yetkililerinin ülkedeki güvensizliklere karşı mücadelede halkın ortaklık rolünün farkında olduğunu gösteriyor. Kabil yönetiminin silahlı güçlerin sayısını artırma bağlamında yaşadığı kısıtlamalar, ayrıca bütçenin sağlanmasındaki sorunları sebebiyle bu ülke halkının Taliban'a karşı mücadeleye katılması aslında Afgan ordusunun aşırıcılıkla mücadele gücüne yardım etme konusunda paha biçilmez bir kapasitedir. Tabii ki Afganistan tarihi de krizlerin çözülmesinde halkın varlığının belirleyici rolü olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 10 yıllık Afganistan işgalinin ardından 1989 yılında Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu'nun Afganistan topraklarını terk etmesi, halkın yabancıların müdahalesi ve işgalciliğine karşı ayaklanmasının bir sonucuydu.
Afganistan siyasi meseleler uzmanı Salih Muhammed Rigestani'ye göre halkın Taliban grubuna karşı ayaklanması Afganistan'da güvensizliklere karşı mücadelede en etkili eylemdir ve bu ayaklanmalar tamamen halkçıdır. Eğer bu ayaklanmalar Taliban'ın nüfuz ettiği illerde genel şekilde yayılırsa bu grubun kökünün kazılmasına çok etkili olacaktır. Afganistan halkı açısından bu ülkede herhangi bir bahane ileri sürerek savaş ve şiddet borazanlığına devam edecek olan herhangi bir grup veya ülke, Afganistan ulusal güvenlik ve çıkarlarına karşı durmuştur ve bu yüzden kamuoyu tarafından nefretle karşılaşıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı Taliban'ın bu ülkede kendisinden işgalciliğe karşı bir profil çizmeye çalışmasına rağmen Afgan halkı böyle bir iddiayı kabul etmeyerek tüm bu iddiaların bu grubun kendi şiddet ve saldırı eylemlerini haklı çıkarmak için siyasi bir propaganda olduğunun farkındadır. Son aylarda Taliban artan şiddeti ve ülkeyi kent kent ele geçirme siyasetleri, Taliban'ın Afgan halkı zihninde totaliter ve şiddet yanlısı bir akım olarak kazınmasına her zamankinden daha fazla sebep olmuştur. Taliban, Doha'da Amerika ile yaptığı barış görüşmelerde şiddet eylemlerini azaltacağı taahhüdünde bulunmasına rağmen, Afgan halkının bir an önce savaş ve saldırı olaylarına son verme talebini kayıtsız kalarak önemsemiyor. Taliban Afganistan'da şiddet ve saldırı olaylarını azaltmazken, üstelik yabancı askerlerin bu ülkeden ayrılmasına dair tüm kanıtlara rağmen savaş alanını daha da genişleterek ülkede daha fazla bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor. Bu yüzden eğer Afganistan'da Taliban'a karşı yaygın bir halk ayaklanması oluşursa, Taliban son 20 yılda asla karşı karşıya gelmediği büyük bir sorunu tecrübe edecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Tir 1400, Hicri Kameri 30 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 11 Temmuz 2021 Pazar. ...1221 yıl önce bugün Hicri Kameri 30 Zilkade 220'de Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Muhammed Taki Aleyhisselam şehit düştü. O Hazret bağışlayıcı olmasından dolayı Cevat lakabını aldı. Hicri Kameri 195 yılının Ramazan ayında dünyaya gelen İmam Cevat Aleyhisselam, değerli babası İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların imameti ve liderliğini üstlendi. İmam Cevad Aleyhisselam'ın mübarek yaşamı ve imamet dönemi İslami medeniyetin ilerlemesine denk geldi. Çeşitli mezheplere mensup bilim adamlarıyla münazaraların düzenlenmesi, halkın özellikle düşünürlerin terbiye edilmesi ve eğitilmesi ve o dönemdeki zalim hükümdarların İnsanlık dışı uygulamalarının ifşa edilmesi, İmam Cevad Aleyhisselam'ın bilimsel, kültürel ve siyasi faaliyetlerinden bazılarıydı. İmamın bu gibi faaliyetleri halkı uyandırmanın yanı sıra zalim Abbasi silsilesinin tehlikelerle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Bu yüzden o dönemin zalim hükümdarı Mutasam 25 yaşında olan İmam Cevad'ı şehit düşürdü. Biz de İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla başta siz değerli dinleyiciler olmak üzere dünya Müslümanlarına taziyelerimizi diliyoruz. ...75 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Tir 1325 tarihinde İranlı müzisyen Habib Semai hayata veda etti. Hicri Şemsi 1280 tarihinde dünyaya gelen Semai, babasının müzisyen olmasından dolayı çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duymaya başladı ve gençliğinde İran sazı olan senturu çalmayı öğrendi. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir süre ders veren Habib Semai, tahsilinin sonunda müzik üstadı olan Ebul Hasan Saba'nın tavsiyesi üzerine santur sazını öğretmeye başladı ve bu dalda birçok öğrenci de yetiştirdi. Dünya takviminde 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü olarak adlandırılmıştır. Bu tarih dünya nüfusunun 5 milyarı geçtiği 11 Temmuz 1987 tarihini anımsatıyor. Yaklaşık 40 yıl önce Birleşmiş Milletler Teşkilatı ilk defa aile yapısının dengelenmesi ve nüfusun kontrol edilmesi için kapsamlı bir program sunmuştu. ...777 yıl önce bugün 11 Temmuz 1244'te Beytülmukaddes Haçlı Savaşlar sırasında Müslümanlarca fethedildi. Haçlı Savaşlar 11. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupalılarca Müslümanlara dayatıldı ve birkaç aşaması oldu. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında Filistin topraklarının çeşitli bölgelerinde savaşlar vuku buldu ki daha çok Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Hristiyanların giderek zayıflaması ve Müslümanların daha da güçlenmelerinin ardından Mısır hakimi geniş bir orduyla Beytülmukaddes'e doğru hareket etti ve 11 Temmuz 1244'te orayı fethetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sağlık Bakanlığı hastane personeline neden korona olduğunu soruşturması açmaya kalktı.
Yeni Asya.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti iktidarı ile yolsuzluğun özdeş haline geldiğini ifade etti.
Star.
Erdoğan müjdeyi verdi. Diyarbakır Cezaevi Kültür Merkezi olacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Zafer Arapkirli, 9 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde Hukuk Devleti, Hukuk Toplumu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her ağzımızı açtığımızda, her tartışma ortamında sıkça kullandığımız bir kavramdır hukuk devleti. Zaten anayasamızı hazırlayanlar da daha başlangıç bölümünde millet iradesi ve hukukun üstünlüğünden söz ederken ve hemen ikinci maddesinden başlayarak laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti kavramına vurgu yapmıştır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gerçekten bir hukuk devleti olabilmenin yegane yolunun da toplumsal yaşamda hukukun üstünlüğünün hakim olması ilkesine atıfla yaşadığımız toplumunda bir hukuk toplumu olmasından geçtiği unutulmamalıdır. Toplumu oluşturan bireylerin kendilerinden başka herkesin hukukuna da saygılı olma güdüsüyle yaşamadığı bir ülkede devletin de bir hukuk devletine dönüşmesi kimsenin umurunda olmayacaktır. Bence şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız en ağır ve en acil çözülmesi gereken sorun budur. Günlük küçük mikro yaşamlarımızda, mesela soframızda aile bireylerinden başlayarak geniş ailemizde de, mesela miras davalarında, apartman ve site yaşamında, komşularımızla ilişkilerimize, trafikte öteki sürücüler ve yayalarla ilişkilerimize kadar hemen her alanda yaşadığımız sorunları hatırlayın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Yukarıda sayılan alanlarda başarılı olamadığımız takdirde yargı ve yürütme alanlarında devletin ne kadar hukuk içinde davrandığı konusunda da sağlıklı karar veremeyiz. Bireysel düzelmede bana adil davranılsın, gerisinin canı cehenneme demeye eğilimli olabiliyorsak, makro düzelmelerde de hukuk ihlallerini ses etmeye hakkımız olmaz. Zaten mahkemeye işimiz düşülmediği takdirde bunu pek de dert edemeyiz. Oysaki çağdaş bir birey ve çağdaş bir toplum olabilmenin birincil koşulu budur. Toplumun haber alma ihtiyacının, yani bilgilenme ihtiyacını sağlayıcısı bir gazetenin baskı altında tutulması, cezalarla sindirmeliğe çalışılması, bir bakanın icraatının sorgulanması şeklindeki temel ve vazgeçilmez görevini yaptı diye soruşturmaya uğratılması da tek tek tüm bireylerin dert edinmesi gereken işlerdir. İktidarın beğenmediği televizyon kanallarına gözünün üzerinde kaşın var diye her fırsatta cezalar kesilmesi de sadece o kanalların değil, oradan bilgi almak durumunda olan tek tek tüm vatandaşların sorunu sayılmıyorsa gerçek bir hukuk toplumu olamayız. Bütün bunları toptan kendi bireysel sorunumuz saymazsak, karpuz ya da kavun alır gibi seçmece kesmece anlayışına yazılırsak, en başta sözünü ettiğimiz ve anayasa denen metnin girişinden itibaren vurguladığı ilkeleri yırtıp çöpe atmış oluruz. Gerisi de utanç verici bir ilkellik ve kaos anlamına gelir. Vatandaşlar olarak kendimize kaliteli bir birey, toplum olarak birinci sınıf bir toplum deme hakkını, devlet olarak da hukuk devleti deme hakkını yitiririz.
Taha Akyol, 9 Temmuz tarihli Karar gazetesinde 4. Yargı Paketi ve Yargı Bağımsızlığı başlıklı yazısına yer veriyor. İktidarın 4. Yargı Paketi meclisten geçti. Paket AK Parti'nin adalet politikasının bir fotoğrafı, yargıya siyasetin müdahale kanallarını açık tutarak bir takım iyileştirmeler yapmak, bu şekilde hem batıya hem ülke içine reform imajı vermek. Bu teşhisimizi açalım, öncelikle iyileştirmelere bakalım diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kanunlaşan paket tabii siyasetin müsaadesi nispetinde Adalet Bakanlığı ve Adalet Akademisi'nde yetkin ve dürüst hukukçular tarafından hazırlanmış. Zira teklifin gerekçesinde evrensel kurallar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve hatta birey odaklı yönetim gibi iktidarın ya çoktan unuttuğu ya da hiç ağzına almadığı yüksek felsefi kavramlar vurgulanıyor. Gerekçede özel hayatın korunması bile vurgulanmış. Bile diyorum çünkü iktidar 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Baştepe'deki İletişim Bakanlığı'na özel hayat hakkında her şeyi öğrenme yetkisi vermiştir. kişiler, dernek ve vakıflar, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları hakkında görevleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri elde etme yetkisi. Teklifte tutuklanmanın somut delillere bağlanması, adli kontrol uygulanmasının genişletilmesi, yıpranmış sulh ceza mahkemesinin tutuklama kararlarına karşı asliye ceza mahkemeleri nezdinde itiraz hakkının tanınması, dört maddede kadına karşı şiddet suçlarına ilişkin cezalarının etkinleştirilmesi gibi düzenlemeler elbette olumludur. İktidarın öncelik sıralaması dikkat çekicidir. Yargı bağımsızlığını sağlayacak adımlar ya hiç ağza alınmıyor ya da sözü ediliyor ama sürekli erteleniyor. İşte tam 2 sene önce tantanalı bir törenle açıklanan yargı reform stratejisinde mizah Cumhurbaşkanı Erdoğan hakimlere coğrafi teminat getiriyoruz diye konuşmuştu. 31 Mayıs 2019 hakimler bir şehirden başka bir şehre sürülmeyecekti. Kılıçdaroğlu'nun aleyhine açılan davalarda, Osman Kavala hakkındaki davalarda, Soma faciası davasında, Berberoğlu davalarında, başka birçok siyasi davada beğenilmeyen hakimlerin HSK tarafından başka yerlere atanması güya artık olmayacaktı. Ama 2 yıl geçti, hala bu yasa çıkarılmadı. Halbuki iktidar torbaya birkaç madde atıp bir gecede yasa çıkarıyor istediği zaman. Aslında hakimlere coğrafi teminat için kanuna gerek bile yok. HSK prensip kararı alır ve açıklar. Sorun çözülür ama yapmıyorlar. Yargıçlar üzerinden demokrasinin kılıcını sallamaktan vazgeçmiyorlar.
Cevher İlhan 9 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde yine salgın yanıtmaları başlıklı yazısına yer veriyor. Salgında siyasetle siyasi iktidarın propagandası uğruna problemler hep halının altına süpürülüyor. Nüfusa orantılandığında Türkiye hala dünyada ikinci olduğu gerçeğine karşı varyantların peş peşe patlak veren varyant kabusu sürüyor. Bütün Avrupa'da ve Amerika'da en tehlikeli varyant olduğu söylenen Delta varyantının baskın hale geldiği haberleri ortasında bizzat bakan tarafından bu varyantın Türkiye'de de görüldüğü açıklanıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ve bu süreçte bütün dünyadan farklı olarak hala vaka sayısıyla hasta sayısının ayrı ayrı verilmesinde olduğu gibi başarı hikayesi çarpıklıklarına tevessül ediliyor. Yine az test sayısıyla 4000'e indikten sonra yeniden 5000'e çıktığı bildirilen vaka sayısı tablosuyla az vakaya rastlandığı havası veriliyor. Oysa uzmanların tespitiyle gerçek vaka sayısı testlerle ortaya çıkanın 1/10. Yani bu haliyle günde en az 45 bin vakanın olduğu bildirilirken, baştan beri hep gizlenip eksik gösterilen vefat sayısı hala dünya ortalamasının yarısının altında kalırken, bu belirsizlikte dünyadaki yüksek tabloya karşı Türkiye'de vakalarda anormal hızlı düşüşün nasıl olduğu biliniyor. Bu durum yasaya göre bütün vefatların 10 gün içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesine karşın rakamlara takla attırarak yüksek enflasyonu düşük gösteren TÜİK'in yeterli veriler ellerine geçmediğinden ölüm istatistiklerini verememe vaziyetiyle de ortada. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın salgında yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti. Yine COVID ile bağlantılı ertelenen sağlık hizmetlerinden kaynaklı can kaybı ise çok daha fazla olduğu ikrarıyla dolaylı ikrar ediliyor. Gazeteler 23.06.2021. Bundandır ki COVID olduğu halde COVID denmeyen, başka sebeplerden gösterilen en az 70 bin vefatın olduğu kaydedildiği dolaylı da olsa kayda geçiyor. Bir diğer çarpıtma aşılama üzerinde. Bir yılı aşkındır aşı geldi gelmedi, tartışmalarıyla geçen, her defasında 2 ay, 3 ay sonra gelecek vaatleriyle uzun süre insanları tek çeşit Çin aşısına mecbur eden iktidardakilerce şimdi de tek ve iki doz aşılarının sayısı kasten karıştırılıyor. İkinci doz aşı olanların sayısı 15,5-18 milyonda kalırken sırf siyasi iktidarın aşı performansını gösterme hesabına en üst düzeyde yükselmeden 50 milyon aşı yapıldığı söylemiyle sanki 50 milyon vatandaşa 2 doz aşı yapıldığı yanıltmasına başvuruluyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, İslam semalarının parlayan yıldızlarından ve Ehl-i Beyt fertlerinden Hazreti İmam Muhammed bin Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz.
Yüce Allah'ın selamı, takva ve iman abidesi ve hidayet nuru olan o hazretin üzerine olsun.
Bir gün Abbasi halifesi Mamun bir yoldan geçiyordu. Sokakta birkaç çocuk oynuyordu. Çocuklar Mamun'un saltanat kafilesini görünce korkup kaçmaya başladı. Fakat bir çocuk yerinde duruyordu. Mamun çocuğa yaklaştı ve ona sordu. "Neden sen başka çocuklar gibi kaçmadın? Neden yolumuzdan çekilmedin?" Çocuk büyük bir cesaretle şöyle karşılık verdi. "Ben cezasından korkacak bir şey yapmadım ki. Üstelik yolda halife geçmeyeceği kadar dar değildi ki. Kenara çekilip yolu açayım. Sen nereden istiyorsan geçebilirsin."
Çocuğun açık sözlü oluşu ve güçlü mantığına şaşıran Mamun bu kez "Sen kimsin?" diye sordu. Çocuk şöyle karşılık verdi. "Ben Muhammed bin Ali bin Musa bin Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib'im." Mamun sordu. "Peki sen ilim ve bilimden ne kadarını bilirsin?" İmam Cevad Aleyhisselam şöyle buyurdu. "Benden semavi ilimleri ve bilimleri sorabilirsin."
Mamun çocukla vedalaşarak yoluna devam etti. Mamun'un bir atmacası vardı ve seyahatlerinde eğlenmek için atmacası ile avlanıyordu. Mamun çocuktan uzaklaştıktan sonra avlanmak üzere atmacasını attı. Kuş hızla göğe yükselerek uzaklaştı ve bir süre sonra gagasının ucunda küçük bir balıkla geri döndü. Balık hala yaşıyordu. Mamun balığı aldı ve kente geri döndü ve tekrar çocukların oynadığı yola geldi. Çocuklar yine onu görünce dağıldı ve yine İmam Cevat Aleyhisselam da yerinde durdu.
Mamun İmam Cevad Aleyhisselam'a sordu. Ey Muhammed, söyle bakalım elimde ne var? İmam Aleyhisselam şöyle karşılık verdi. Ey Halife, babam atalarından ve onlar da Allah Resulü'nden, o Hazret'te Hazreti Cebrail aracılığı ile alemleri yaratan Allahu Teala'dan şöyle nakletmiştir. Allahu Teala denizleri yarattı. Bu denizlerde su buharlaşır ve ufak balıkları beraberinde göğe götürür ve gür bulutları oluşturur. Padişahlar atmacalarını atar, onlar da göğe yükselir ve orada bulunan ufak balıkları avlayarak padişahlara getirir. Padişahlar da o balıkları avuçlarında saklayarak nübüvvet sülalesini ve Resulullah'ın hakiki haliflerini sınamaya çalışır.
Nübüvvet sülalesinin mirasçısı İmam Cevad Aleyhisselam'ın sınırsız zekası, aklı, ilmi ve mantığına hayran kalan Mamun gönülden razı olmasa bile istemeyerek o hazreti takdir ederek şöyle dedi. Sen doğru söyledin. Gerçekten de baban ve babalara da doğru söylemiştir. İmam Rıza Aleyhisselam'ın sevgili oğlu İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadet diye durumu dolayısıyla taziyelerimizi sunuyoruz. Yüce Allah'ın selamı takva ve iman abidesi ve hidayet nuru olan o hazretin üzerine olsun.
Ey Yüce Rabbimiz! Sen kullarını onun aracılığı ile sapkınlıktan kurtardın ve hidayet yoluna doğru hidayete erdirdin ve cahillik vadisinden kurtardın. Ve kim hidayete layık olduysa onun eliyle irşad ettin. O zaman ey Yüce Rabbimiz, ona tüm evliyalara ve has dostlarına ve sevgili peygamberinin diğer vasilerine gönderdiği selamını gönder. Zira sen izzet ve iktidar ve sınırsız hikmet sahibi olansın.
İmam Cevad Aleyhisselam, Şia Müslümanların en genç imamı olarak bilinir. İmam Cevad Aleyhisselam, çocukluk çağında imamet makamına nail oldu ve bazı imanı zayıf olan izleyenlerinin boş bahaneleri ve tepkilerine rağmen Hz. İsa'nın bebeklik çağında Yüce Allah tarafından onurlandırıldığı makamı ve Hz. Süleyman'ın Hazreti Davud'dan sonraki mevkiini hatırlatıyordu.
Hazreti Cevad Aleyhisselam Kameri 195 yılında Medine'de dünyaya geldi. Adı Muhammed ve lakabı Cevad'dır. O hazret sürekli bağışta bulunması ve cömertliği yüzünden bu lakapla adlandırıldı. Bu ad aynı zamanda Yüce Allah'ın güzel adlarından biridir ve Allahu Teala'nın kerem ve cömertliğini hatırlatır. Bu sıfat İmam Cevad'da tecelli etmiş ve sevgili babası ve atalarının keramet ve ihsanını hatırlatmıştır. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam babası vefat ettiğinde henüz 8 yaşındaydı. İmam Rıza Aleyhisselam yürekleri yakan şehadetinden sonra imamet makamı sevgili oğlu Hazreti Cevad Aleyhisselam'a verildi.
Günümüzde Ehl-i Beyt Mektebi ise ilim ve marif alanında en gani ve en önemli ilmi mektebidir. Bu arada İmam Cevat Aleyhisselam'ın 17 yıl süren imamet yıllarında bu mektebi geliştirmek ve bu mirası korumakta rolü çok büyüktür. İmam Cevat Aleyhisselam çeşitli İslami tarikatların ve İslami olmayan düşüncelerin gelişerek yaygınlaştığı ve başka milletler, bilim ve teknolojilerde ilerleyerek çok sayıda kitap Arapçaya çevrildiği bir dönemde küçük yaşına rağmen ilmi tartışmalara giriyor ve Allah vergisi sermayesi ile babası ve ataları gibi İslam ahkamını yaygınlaştırarak insanlara hidayeti erdiriyor ve sorulara cevap veriyordu.
İslami talim ve terbiye temelinde yetenekleri tespit ederek insanları eğitmek ve onları toplumun ihtiyaç duyduğu çeşitli ilimlere donatmak ilahi önderlerin önemli risaletlerinden biriydi. İmam Cevat Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Hepiniz ilim ve marifet öğrenmelisiniz. Zira ilim ve marifet öğrenmek vacip ve tartışılması müstahap ve faydalıdır. İlim, eşe dosta yardım etme aracıdır. Kardeşlik ve mertlik işaretidir. Meclislerde hediye ve eğlence aracıdır. Seyahatte insanın yoldaşıdır ve yalnızlıkta ortağınız sayılır.
Buna göre ilim ve bilim hayranları ve hakikate susamış insanlar, İslam aleminin dört bir yanından İmam Cevat Aleyhisselam'ın huzuruna geliyor. Ve kendi kapasitelerine göre o hazreti sonsuz ilim denizinden faydalanıyordu. Böylece İmam Cevat Aleyhisselam İbni Sekit, Yakup bin Ahvazi, Şii, Ali bin Mehziyar Ahvazi, İbrahim bin Mehziyar ve Hayran Hadim Karatisi gibi birçok seçkin talebe yetiştirdi. Bizler de bu iman ve marif pınarından faydalanmamız gerekiyor.
İnsan sosyal bir mahluktur ve toplumun diğer bireyleriyle irtibatı olmadan asla kemale ve saadete eremeyeceği kesindir. Buna göre de insanın başarılı olabilmesi başkalarının dostluğunu kazanmasına bağlıdır. Nitekim İslam'ın önde gelen büyükleri ve özellikle İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve masum imamların başarı sırrı insanlarla güçlü ve sıkı irtibat kurmasında yatıyordu. İmam Cevat aleyhisselam bu konuda da şöyle buyuruyor. Eşi dostu ve din kardeşlerimizi ziyaret etmek gönlü aydınlatır ve akıl ve dirayeti geliştirir. Hatta kısa süreliğine bir ziyaret olsa bile.
İmam Cevat Aleyhisselam açısından insanlara hizmet etmek, ilahi rahmet kapılarını açık ve kim bu alanda müsamahakârlık edecek olursa ilahi nimetleri kaybedebilir. Bu yüzden o hazret şöyle buyuruyordu. İlahi nimetler ancak halkın ona ihtiyacı artan insana nazil olur. Kim başkalarının hacetlerini gidermeye yardımcı olmaz ve onların zorluklarına katlanmaya ortak olmazsa ilahi nimetlerin zevaline yol açmış olur.
İmam Cevat aleyhisselam iyi amelleri ve başkalarına hizmet etmenin faydalarını iyilik ve ihsanda bulunan insanlar için muhtaç insanlara nazaran daha fazla olduğunu belirterek şöyle buyuruyor.
hayırsever insanlar iyilikte bulunmaya muhtaç insanlardan daha çok muhtaçtır. Zira hayırsever insanlar amelnamelerini uhrevi mükafat, onur ve iyi ad kayda geçirir. Kim başkalarına hizmet eder ve iyilikte bulunursa ilk önce kendine iyilik etmiş olur. Bu yüzden yaptığı ameli karşılık başkalarından hiçbir beklentisi de yoktur.
Köleleri azat etmek, İmam Cevad Aleyhisselam'ın muhtaç insanlara ve yoksullara yardım etme doğrultusunda önemsediği amellerden biriydi. Bu değerli imam ataları gibi tüm insanların hür doğduğuna ve kendi istek ve iradelerine göre yaşamları ve maslahatlarını belirlemeleri gerektiğine inanırdı ve bu yüzden her fırsatta onların özgürlüğüne katkı sağlardı.
İmam Cevad Aleyhisselam imamet yıllarında Abbasilerin iki halifesi yani Ma'mun ve Mu'tasem'le çağdaştı. Ehli sünnet alimlerinden İbni Hecer Heysemi şöyle yazıyor. Ma'mun onu damat olarak seçti. Zira küçük yaşına rağmen ilim ve marifet açısından diğer tüm bilginlerden üstündü. Aslında Ma'mun da diğer Abbasi halifeler gibi masum imamların halk arasındaki manevi nüfuzundan korkuyordu ve bu yüzden İmam Cevad Aleyhisselam'ı gözetim altında tutmak istedi. Ma'mun'un bu yönde başvurduğu hilelerden biri kızı Ummul Fazlı imamla evlendirmekti. Böylece o hazreti evinin içinde ve daimi olarak gözetleyebilecekti.
Ma'mun'un kızını İmam Cevad Aleyhisselam'la evlendirmesinin bir başka sebebi o hazreti kendi saflarından çekmekti. Zira Ma'mun bu izdivaçla birlikte İmam Cevad Aleyhisselam'ın mal ve mevki düşkünü olacağını ve sonuçta kutsiyeti zedeleneceğini ve izleyenlere de onun çevresinden dağılacağını ve kendisi daha güçleneceğini zannediyordu. Ma'mun ayrıca bu izdivaçla birlikte halkın kendisine yönelik itirazlarını ve muhtemel kıyamını engellemeyi ve kendini Ehl-i Beyt taraftarı gibi göstermeyi amaçlıyordu.
Ancak İmam Cevad Aleyhisselam Ma'mun'un hilelerinin bilincindeydi ve bu bilinçten hareketle onun kızıyla evlenmeyi kabul etti. Gerçekte İslam bu izdivaçla Şialarını Ma'mun'un intikamından ve komplolarından korumak istiyordu. Nitekim tarihinde şehadet ettiğine göre Ma'mun önceden belirlediği hedeflerine ulaşamadı.
İmam Cevad Aleyhisselam Ma'mun'un hilafet yıllarının sonuna kadar Medine'de yaşadı ve Ma'mun öldükten sonra onun yerine geçen Abbasi Mutesem'in talimatı üzerinde Kamer'i 220 yılında eşiyle birlikte Bağdat'a yerleşti. İmam Cevad Aleyhisselam aynı yılın Zilkade ayında zehirlenerek şehit düştü. İmam Cevad Aleyhisselam'ın mutahhar mezarı Bağdat'ın Kazemeyn bölgesinde dedesi İmam Kazım Aleyhisselam'ın mutahhar mezarının yanındadır. Bu mekan dünya üzerinden gelen Ehl-i Beyt hayranlarından ziyaretine uğruyor.
Değerli dinleyiciler, İslam semalarının parlayan yıldızlarından ve Ehl-i Beyt fertlerinden Hazreti İmam Muhammed bin Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü nedeniyle hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Murat Gündoğan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Ahlaki değerler bir zincirin halkaları gibidir. Biri olmadan diğer olmaz. Birini kaybettiğimizde diğerini de kaybedersiniz. Mesela merhamet olmadan adalet olmaz, sevgi olmadan şefkat olmaz. Yani yüce değerlerin her biri diğerlerinin tamamlayıcısı mahiyetindedir. Gündelik hayatta en fazla ihtiyaç duyduğumuz şefkat kavramını ise sevgiyle bütünleştirir ve birlikte telaffuz ederiz. Zira sevgide hayat bulamayan bir kişinin şefkatle buluşması mümkün olamaz. Toplumumuzda kişinin kendini sevmesi, kendine hak ettiği değeri vermesi yerilen bir durumdur ve pek kabul görmez. Oysa insanın Allah'ın seçkin bir kulu olarak yaratıldığının bilincine varması narsist bir eğilim değildir. Sorumluluğun farkına varması ve kendisine hak ettiği değeri vermesidir. Varoluşuna bu noktadan bakan kişi güvensizlik sorunu yaşamaz. Sevgi eksikliğinden yakınmaz ve ihtiyacı olan şeyi kendi imkanlarıyla elde eder. İnsanın kendisine olan saygı, anlayış ve empatik yaklaşımını ifade eden öz şefkat doğru anlaşılmalı ve tıpkı insan gibi hak ettiği noktada değerlendirilmelidir. Ne kadar güzel bir mektup değil mi?
Evet Murat
burada
Bey.
Hem iki önemli konu üzerinde duruyor. Yani orada zarif çok önemli bir fark var. Narsist olma, yani o kendini beğenmişlikle,
bencillikle
ama kişinin kendisine değer vermesi. Yani Allah'ın seçkin bir kulu olarak ne gibi özellikler taşıması gerektiğine buna önem vermesi zaten tam da narsist olmanın karşısındadır
tamamen,
bana göre.
Evet,
çok
evet.
Farklı iki konudur bunlar. Güzel bir mektup. İsterseniz devamını siz okuyun.
Evet ben devam edeyim. Murat Bey şöyle devam ediyor. Akıl sahibi bütün insanların buluştuğu tek nokta vardır ki ebeveyninin sevgisini hisseden insan sevgiyi doğal olarak verebilir. Ancak kendinizi dar bir kapana sıkıştırıp sevgisiz büyüdüğüm o yüzden çocuklarıma sevgimi gösteremiyorum deme hakkını da sahip değilsiniz. Zira Rabbimiz her insanın kalbine sevgiyi üretebilecek potansiyeli bahşetmiştir. Dış dünyadan bunu sağlayamamışsanız içsel kaynaklarınıza yönelir ve sevgiyi burada üretebilir ve çocuklarınızla paylaşabilirsiniz. Sevgi bütün varlık aleminin müşterek değeridir. Dağların doruklarında yaşayan vahşi hayvanlarında, ıssız sahalarda yalnızlığa terk edilmiş yaşlılarında, adım adım ilerleyen karıncanında, ağzı süt kokan bebeklerinde aşina olduğu ve ihtiyaç hissettiği duygusal bir besindir sevgi. O nedenle sevgide cimrileşmek en büyük zarar olarak görülmüştür. Murat Bey gerçekten doğru söylüyor çünkü günümüzde de en büyük ihtiyaçlarımızdan biri hele bu sanayileşmiş hayatta, makineleşmiş hayatta en büyük ihtiyacımız sevgidir.
Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Mektuplarının devamını bekliyoruz. Sıradaki mektuba geçiyoruz. Bülent Saral isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. hava, su ve toprak Allah'ın canlılara bahşettiği rızıklardır ve büyük bir zenginliktir. Fakat ne yazık ki hepimizin ortak mirası olan bu imkanlar belli bir azınlığın eliyle tahrif edildi, kirletildi ve hayatımızı tehdit edecek tehlikelere dönüştü. Artık gündemimizi salgın hastalıklar, hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları, iklimsel değişim, yoksullaşmanın getirdiği sorunlar işgal ediyor ve bir çıkmazın içine doğru sürükleniyoruz. Zira son yıllarda ardı sıra gelen afetler, salgın hastalıkları ve iklimlerin değişmesi hayatımız için elzem olan yaşam kaynaklarımızı tehdit eder hale geldi ve bizi yeni arayışlara sürükledi. IPCC tarafından yapılan açıklamaya göre yakın tarihlerde yoğun ısı dalgalarına bağlı olarak yangınlar, hastalıklar ve ölüm riski artacak, yoksul bölgelerde gıda üretimi olumsuz yönde etkilenecek, insanlar su ve yiyecek gibi temel gereksinimlerine dahi ulaşmakta güçlük çekeceklerdir. Bütün bunlar birey ve toplumları bir çıkmaza sürükleyecek ve travmatik olaylar artacaktır. Bülent Bey çok kaygılandırdı beni. Umarız devamında İç açıcı bir mesajlar vermiştir.
Evet,
İsterseniz bunun devamını
yapayım. Ben devam edeyim Bülent Bey'in. Bülent Bey şöyle devam ediyor. İnsanlar şehrin kıyısında kaybettiklerini yeniden kazanabilmek için doğanın kucağına koşuyor ve burada yılların yorgunluğunu atmaya çalışıyorlar. Şehrin kirlettiği bedenlerini ve ruhlarını dinlendirmek için yürüyüş yapıyor, doğal beslenmeye çalışıyor, köy hayatında yeni insanlarla tanışıp dostluklar kuruyor, toprakla, hayvanla meşgul oluyorlar. Gerçi köylerde doğal dokusunu korumuş değil ama yine de ağaçlara dokunabilmek, toprak ve su ile buluşmak insanları rahatlatıyor. Geçmiş dönemlerde dostlarımla bir araya gelip sohbet ettiğimizde şehrin avantajlarına dair hayaller dinlerdim. Fakat şu günlerde herkesin dilinde doğa ile bütünleşen sakin ve dingin bir hayat özlemi var. İnsanlar yorgun kent yaşamının kendilerinden neler alıp götürdüğünü ancak anlayabildiler ve her ne kadar dijital yaşam bütün köyleri de etki altına almış olsa da fertler ağaca dokunmak, toprağa basmak ve dağların zirvesine yürüyüş yapmak istiyorlar. Bülent Bey mektubunun devamında güzel şeyler söylemiş. Aslında insanın kendi yaratılış kaynağına dönmektir doğa ile bütünleşmesi, orada dediği
tabii
gibi
ki, evet.
Yürümek, ağaçlara dokunmak, o şehrin verdiği bütün stresleri, bütün o ızdırapları sanki doğaya bırakıyor ve yeniden
gerçekten
yenilenerek.
Doğa büyük bir nimettir bizler için. Doğanın burada kadir kıymetini bilmemiz lazım. Çok
ve
önemli
korumamız
bir şey.
Gerekiyor doğayı.
Tabii ki. Barışık içinde olmalıyız doğayla tabii. Beraber. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir telefon mesajımız var.
Ben Mehmetcan Bulut. Şu an Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'nın Lahey kentinde yaşıyorum. 1984'ün Mart'ından beri İrip Türkçe bölümüne aşina olarak, aktif olarak dinliyorum. Ve çok memnunuz. Ve bizim dünyadaki gözümüz, kulağımız ve ileriye yönelik olayları analiz etmede çok isabetli doğru haberlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyicimize mesajından dolayı görüşlerini bildirdiği için çok teşekkür ediyoruz.
Dinleyicimizin telefonundan sonra isterseniz bir sonraki mesajı ben başlayayım.
Geçelim.
Mehmet Şentürk isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda bizimle şu ifadeleri paylaşıyor. Aslında gerçekten evlenmek isteyen bir genç için aldığı ücretle ev geçindirmesi çok zor, hatta imkansız. Bunu evlenmeyi düşünen delikanlı da biliyor. Bu sebeple de gençlerin işsizlik ve gelir dağılımındaki eşitsizlik öncelikli korkularını oluşturuyor. Böyle olunca da öncelikli olarak ülkemizde sürekli yükselen işsizlik oranlarının aşağı çekilmesi, mümkün olduğunca da asgari ücret olarak belirlenen rakamların ülke gerçeğine uygun olması gerekiyor. İşsizlik aşağı çekilmeden gençlerden en az 3 çocuk istenmesi gerçekle bağdaşır bir talep olmuyor. Çünkü bugün evlenmeyi kafasına koymuş bir gencin çok lüks olmamak kaydıyla başını sokabileceği ev kiralamak için 1000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Geriye kalan para ile diğer tüm ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığı da ortada. Bu bakımdan gerçekten nüfus artışımızın hızlanması ve doğum oranının artması isteniyorsa öncelikli olarak gençlerimizin işsizlik ve gelir eşitsizliğinden kaynaklanan korkularının giderilmesi gerekiyor. Gündemdeki önemli bir konu bu bence.
Tabii ki çok yani önemli bir konu.
Birçok toplumda
konudur.
Bu sorun var gençler arasında.
Bir taraftan yetkililer ne bileyim çocuk yapın bir yetmez, iki yetmez, üç beş derken bunların
ülkemiz
yakından
yaşlanıyor diye
sorunlarıyla ilgilensinler. Yani o kadar da kolay değil. Onun
tabii ki
yaşamını siz mi yetiştireceksiniz o çocukları? Yani
onlara
yuvayı siz mi kuracaksınız? Kendi başına bırakılacaklar onlar değil mi?
Bir çocuğun yani okul çağına gelene kadar.
İşsizliğinin ne bileyim o tamam da sonraki merhale gelir eşitsizliği ama birçok genç üniversite mezunu işsizdir. Asgari ücretle bile iş bulamıyor.
Maalesef. Evet, hele kalsın ki evlensin ve
tabii
çocuk sahibi olsun.
Bunun devamında şöyle yazıyor. Hemen belirteyim ki bunun da kısa bir sürede halli mümkün görünmüyor. Bu noktada gelir dağılımındaki dengesizliğin azaltılması gerekiyor. Bir taraf 3-5 maaş alırken üniversitesini bitirmiş bir genç asgari ücrete mahkum ise o ülkede ne gençlerin gelecek korkusu giderilebilir ne de evlenip çocuk yapmaları öncelikli olarak akıllarına gelebilir. Böyle olunca evlenme yaşı bugün için 30'a dayanmış iken bir süre sonra daha da yükselecektir. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsuday.com olan internet adresimizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395 bölü 6767 Tahran, İran adresini kullanabilirler.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımız sonunda Leyla Sayan, Sedat Dingin ve Ali Sezgin isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Bugün İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Hatipzade, İran karşıtı kompleksler batının utanç verici ikiyüzlülüğünü körüklemiştir. Seul ve Washington, İran'ın parasını serbest bırakma konusunda anlaştı. İran'da sığılların üretiminde gelişmiş genetik klonlama teknolojisi geliştirildi. İran sınırlarında korona kaynaklı ciddi kısıtlamalar uygulanıyor. İran Sağlık Bakanı Halkla İlişkiler Genel Müdürü yaklaşık 6 milyon doz aşı ithal edildiğini duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 224.194 COVID-19 testi yapıldı, 5.530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye sınır güçleri Türkiye'nin batısında PKK zanlısı şüpheli 6 kişiyi gözaltına aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi bölge sınır sularındaki askeri güce güvenerek dış politikasını sürdürmekle suçladı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Siyonistlerin işgalindeki topraklara uçuş seferleri artış kaydediyor. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.